Ayrım 31, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 364. Gece karanlık ve sakindi. Onar dakika arayla sürat motorları Ren nehrindeki, üzerinde soluk kırmızı bir ışık bulunan uzun bir iskeleye yanaşıp duruyorlardı. Gökyüzü bulutlu olduğu için ay ışığının pek yararı olmuyordu. Yine de bu süratli araçları kullananlar bu suların ve sık sık ziyaret ettikleri bu konakların hiç de yabancısı değillerdi. İskeleye 30 metre kadar kala motorlar durduruluyor ve tekne üzerindeki hızla yavaşça iskeleye yanaşıyordu. Buralarda bekleyen iki kişilik bir ekiple fırlatılan halatları yakalayıp tekneleri bekleyecekleri noktalara doğru sessizce çekiyorlardı. Konferansa davetli olanlarsa birer birer iskeleye çıkıp nehir kenarındaki malikaneye uzanan iri yassı kaldırım taşları döşenmiş yolda yürüyorlardı. Yeni gelenler kahve, içki ve kanepelerin servis edildiği mum ışığıyla aydınlatılmış geniş bir verandada birbirlerini selamlıyorlardı. Konuşmaların konusu suya sabuna dokunmayan şeylerdi. Golf sonuçları, tenis müsabakaları falan. Kayda değer hiçbir şey yoktu ama bu konular birazdan değişecekti. 1 saat 20 dakika sonra grup tamamdı. Hizmetkarlar gitmişler ve resmi toplantı başlamıştı. Kardeşliğin 9 lideri bir kürsünün önünde yarım daire şeklinde toplanmışlardı. Doktor Hans Trautmann koltuğundan kalkıp kürsüye doğru yürüdü. "Sieg Heil!" diye bağırarak sağ koluyla Nazi selamı verdi. "Sieg Heil!" diye kükredi bütün liderler koro halinde kollarını kaldırarak. "Oturun lütfen," dedi Nürnberg'den gelen doktor. Herkes oturdu, dimdik vaziyette. Zihinleri konuya tam konsantre olmuş halde. Trautmann devam etti. "Size verilecek harika haberlerimiz var. Dünyanın her yanında 4. Reich'ın düşmanları tam bir panik içinde. Korku ve telaşla tir tir titriyorlar. Şimdi bir başka aşamaya sıra geldi. Onları daha da büyük bir şaşkınlık, telaş ve paniğe sokacak bir saldırıya, ki bu arada da müritlerimiz, evet müritlerimiz her yerde en etkili makamlara gelmek üzere ama emin adımlarla yürüyorlar. Eylemimiz bu alanda pek çok fedakarlık gerektirecek. Hapse girme tehlikesi, hatta ölüm bile söz konusu ama kararlıyız. Görevimizi sonuçlandıracağız. Çünkü gelecek bizimdir. Konuşmamı burada kesip sözü Brüderschaft'ın Führer'i, Zeus'u seçtiğimiz o insana, davamızı başarıya götürecek olan o çelik iradeli, yılmak nedir bilmeyen muhteşem insana vermek istiyorum. Günter Jäger'den sizlere hitap etmesini rica etmek benim için bir onurdur. Küçük cemaat tekrar hep birden ayağa kalkıp kollarını kaldırarak selam verdi. "Sieg Heil!" diye bağırdılar. "Sieg Heil Günter Jäger!" Siyah bir takım elbise giymiş, boynunu çevreleyen bembeyaz bir yaka içinde, yaklaşık 2 metre boyunda zayıf, sarı saçlı bir adam, ortadaki bir koltuktan kalkıp kürsüye yaklaştı. Duruşu dimdikti, geniş adımlarla yürüyordu. Başı ise savaş tanrısı Mars'ın heykelleri gibiydi. Ancak asıl dikkat çeken tarafı gözleriydi. Gri yeşil renkteydi gözleri. Soğuk bir ifade vardı o gözlerde. Ama karşısındaki kişiye yöneldiklerinde içlerinde sıcak bir ışıltı beliriyordu. Koltuklarına kurulup onu dinlemek için hazırlanan salondaki insanlar da bu ışıltıdan nasiplerini aldılar. "Onur duyacak bir kişi varsa o da benim," diye başladı hafif bir tonda, yüzünde kibar bir gülümseme oluştu. "Hepinizin bildiği gibi ben kendi kilisesi tarafından cübbesi elinden alınmış bir rahibim. Neden? Çünkü kilise beni politikalarına uygun görmüyor. Ama ben Hristiyanlıkta kimsenin bulamadığı kadar büyük bir sürü buldum. Sizler burada bu sürüyü temsil ediyorsunuz. Davamıza iman eden milyonları." Jäger durup sağ işaret parmağını yakasıyla boynu arasına soktu. Kendi kendini küçümser alaycı bir havayla, "Keşke diyorum sık sık, keşke benim yanlış yönlendirilmiş kilisemin büyükleri benim uzaklaştırılmamı herkese duyursalardı. Zira boynumun etrafındaki bu yaka gerçekten de boğucu. Ama tabii ki yapamazlar, bu kötü politika olur. Kutsal kitaplarda geçenlerden çok daha yakışıksız günahları gizlerler, bunu bilirler. Ben de biliyorum. Böylece uzlaşmış oluyoruz." Dinleyenlerden anlayışlı bir gülüşme geldi. Günter Yeager devam etti. Her Doktor Trautmann'ın da sizlere söylediği gibi düşmanlarımızın kafasını daha da karıştıracak aşamaya gelmek üzereyiz. Bu tam bir yıkım olacak. Görünmeyen bir ordu yerkürenin en hayati yaşam kaynağına saldıracak. Suya beyler! Salonda şaşkınlık nidaları yükseldi. Dinleyiciler arasında bir kaynaşma oldu. Bu nasıl başarılacak? Benim cübbesi alınmış kardeşim diye sordu eski Katolik rahibi Monsenyör Heinrich Platz. Eğer kilisenin sizin kim ve ne olduğunuzu bilseydi peder bir an bile durmaz ikimizi birlikte asarlardı. Yine gülüşler. Nazariyelerimizi yaratılış kitabına kadar götürebilirim diye söze girdi Monsenyör. Açıkça görülüyor ki Kabil bir zenciymiş. Kabil'in işareti tenidir ve o da karadır. İncil'in 5. kitabı ile Tevrat'ın 2. kitabı her ikisi de peygamberlerin hadislerini reddeden aşağı kabilelerden bahsederler. Akademik bir münazaraya girmeyelim peder çünkü ikimiz de kaybedebiliriz. Öyle ya da böyle peygamberlerin çoğu Yahudiydi. Kabileler de öyle. Similias similibus dostum. Bu 2000 sene evveldi. Oysa biz şimdi bu andayız. 2000 sene sonrasında. Ama bu operasyonun nasıl başarılı olacağını sormuştunuz. Açıklayabilir miyim? Çeşitli işlerle uğraştıktan sonra politik hoca olan ama Monaco'da malı mülkü ve değişik bir yaşam biçimi olan Albert Richter, "Lütfen açıklayınız Herr Yeager," dedi. Su havzaları beyler, Londra'nın, Paris'in ve Washington'ın ana su rezervleri. Toplandığımız şu sırada tonlarca zehirli maddenin gece uçaktan bu havzalardaki göllere atılması için planlar yapılıyor. Zehir tüm sisteme dağılınca binlerce insan ölecek. Cesetler caddelerde üst üste yığılacak. Hükümetler suçlanacak çünkü su kaynaklarını korumak hükümetin görevidir. Londra, Paris ve Washington'da durum bir vebaya dönecek ve yurttaşlar dehşet içinde gazaba gelecekler. Siyasiler düştükçe bizim insanlarımız onların yerlerini alacaklar, cevapları, çözümleri, bildiklerini beyan ederek. Haftalar, belki de aylar sonra antitoksinler yine uçaklardan sulara karıştırılıp, kriz hafiflediği sıralarda hükümetlerde ve silahlı kuvvetlerde kayda değer yollar almış olacağız. Ortalık sakinleşince herkes bizim müritlerimize bağlanmış olacak. Çünkü sadece onlar kimyevi panzehirleri biliyor ve uyguluyor olacaklar. Bunlar ne zaman olacak diye sordu Maximilian von Löwenstein. Babası Wolf Schanze olayına karıştığı için hain ilan edilmiş ve SS'ler tarafından idam edilmişti. Ama yönetime sadık kalmış olan annesi Josef Goebbels'in metresiydi. Kocasından nefret eden, Reich'a kendini adamış, zenginlerle düşüp kalkan bir kahveydi. Annem şansölyeden gelen abartılı ama somut olmayan vaatlerden söz ederdi durmadan. Bunların çok talihsiz ifadeler olduğunu ve Führer'i yıprattığını söylerdi. Ve bizim tarih kitaplarımız annenizin 3. Reich için katkılarını övüp yüceltecektir. Hain dönek kocasını nasıl teşhir ettiğini yazacaktır. Ancak şu an taktikler oluşturulmaktadır. Bunların arasında radara yakalanmayan alçaktan uçan uçaklar da var. Hedef bölgelerin çevrelerindeki 200 kilometrelik sahalar kontrol altında. Uzmanlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En son hesaplamalara göre su yıldırım harekatı bugünden itibaren 3 ya da 5 hafta içinde gerçekleşecektir. Her ülkede aynı anda, Atlantik'in her iki yakasında gecenin en karanlık saatlerinde. Operasyonun Paris saatiyle sabah 4.30'da, Londra'da 3.30 ve Washington'da bir gece evvelinde 10.30 olacağı artık kararlaştırılmıştır. Bunlar karanlığın en yoğun olduğu zamanlardır. Şu anda en fazla bu kadar somut konuşabilirim. Bu yeterli olmanın da üstünde Mein Führer, Zeus'umuz diye aykırdı Ansel Schmidt. Bu adam yüksek teknolojisinin çoğunu başka şirketlerden çalmış multimilyarder bir elektronik zenginiydi. Bir soru görüyorum dedi tıknaz bir adam. Kocaman bacakları koltuğunda eciş bücüş duruyordu, suratı balon gibiydi ve yaşına rağmen suratında hiç kırışıklık yoktu. Sizin de bildiğiniz gibi ben başka bir branşa geçmeden önce kimya mühendisiydim. Düşmanlarımız aptal değildir. Su örnekleri sürekli olarak tahlil edilir. Sabotaj ortaya çıkacak ve tedavi reçeteleri yazılacaktır. Bunu nasıl halledeceğiz? Alman mucitliği işte en basit cevabı diye karşılık verdi Günter Jäger gülümseyerek. Birkaç kuşak önce laboratuvarlarımız milyonlarca Yahudi'yi ve istenmeyen kişiyi dünyadan def eden Zyklon B'yi yaptığı zaman adamlarımız uyuşmaz olduğu sanılan elementlerin çözülebilir bileşiklerini karışım olayından hemen önce izogonik bombardımana tabi tutarak onları uyumlu hale getiren bir başka ölümcül formül daha geliştirmişlerdi. Burada Jäger durup omuzlarını silkti, bir yandan gülümseyerek, ''Ben topraktan gelmiş bir insanım, hepimizin geldiği topraktan. Konunun ustasıymış gibi numara yapmayacağım. Ama üst düzeyde kimyagerlerimiz var, pek çoğu da sizin kendi laboratuvarlarınızdan alınlar, Erballer.'' dedi. ''İzogonik bombardıman mı?'' dedi şişman adam. Kalın dudaklarında başlayan bir gülümseme koca suratına yayıldı. İzometrik füzyonun basit bir varyasyonu, düşman elementleri semetrize ederek uyumlu olmaya zorlayan aspirinin üzerindeki katman gibi bir şey. Bu karışımın karşıtının bulunabilmesi için izole edilebilmesinin zorluğu bir yana, sadece karışımı oluşturan elementlerin ortaya çıkarılması bile günler haftalar alır. Kesinlikle eşi benzeri bulunmayan bir dehasınız Herr Jäger, Mein Führer. Sizi selamlıyorum. Diğer dehaları bir araya getiren dehanızı selamlıyorum. Çok çok naziksiniz ama ben laboratuvara gitsem yolumu kaybederdim. Laboratuvarlar aşçılar içindir. Önce vizyon gelir. Sizin vizyonunuz ise çok geniş. Yerküre üzerindeki en hayati yaşam kaynağını suya saldırmak. Zenginler ve hatta daha az varlıklılar bile maden sularını, meyve sularını marketlerden kolayca alabileceklerdir diye karşı çıktı orta yapılı, kısa boylu, kısacık kesilmiş siyah saçlı adam. Yoksul kişilere suları kaynatmaları söylenecektir. Saflaştırma için belirlenen 12 dakika boyunca. Kabul edilen 12 dakika artık yetersiz olacaktır Herr Richter diye onun sözünü kesti yeni Führer. Bu sayıyı 37 yapın, sonra bana kaç kişinin buna uyacağını veya uyabileceğini söyleyin. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda alt tabakadakiler durumdan epey etkileneceklerdir ki bu da bizim temizlik amaçlarımıza ters düşmemektedir, öyle değil mi? Bütün gece kondu semtleri ortadan silinecek. Böylece ilerideki işlerimiz de kolaylaşacak. Ben daha da büyük bir avantaj görüyorum dedi bir Rah yosmasının oğlu olan von Löwenstein. Su yıldırımının başarısına bağlı olarak aynı bileşimler Avrupa, Akdeniz ve Afrika boyunca seçilmiş bütün su havzalarına atılabilir. Önce İsrail'e diye bağırdı epeyce ihtiyarlamış Monsenyör Pals. Yahudiler İsa'mızı öldürdüler. Cemaatin bir kısmı birbirine baktı, sonra da Günter Jäger'e. ''Elbette rahip kardeşim'' dedi kardeşliğin Zeus'u. ''Ama böyle çözümler için asla seslerimizi yükseltmemeliyiz. Öfkemizde ne kadar haklı olursak olalım, öyle değil mi?''
''Sadece talebimin ardındaki mantığın netleşmesini istedim.''
''Netleşti peder, netleşti.'' Aynı gece İngiltere'nin efsanevi Leighton'un 10 mil batısındaki unutulmuş eski bir uçak pistinde küçük bir grup bir tek projektörün parıltısı altında bazı ozalitleri ve bir haritayı inceliyorlardı. Arkalarında uzakta kısmen kamufle edilmiş eski model 1970'lerden kalma bir 727 jet uçağı vardı. Ağaçların bittiği yerde duruyordu. Üzerindeki örtü ön kabine girişe izin verecek kadar kaldırılmıştı. Grubun konuştuğu dil İngilizceydi. Çoğu İngiliz aksanıyla, bazıları ise Alman aksanıyla konuşuyordu.
''İmkansız olduğunu söyleyeyim size.'' dedi bir Alman. ''Yükleme kapasitesi yeterli ama uçuş irtifası kabul edilemeyecek kadar az. Hedefe ulaşana kadar yere çakılırız ve yükseldiğimiz anda da radarlara yakalanıveririz. Çok aptalca bir plan. Hangi pilota sorarsanız sorun, bu bir intihar demektir.''
Teorik olarak uygulanabilir dedi İngiliz bir kadın. İniş yapıyormuş gibi bir alçak geçiş, sonra 300 metrenin altında kalarak hızla bir kaçış. Böylece manşın üzerine gelene dek radara yakalanmayız. Ama ne demek istediğinizi anlıyorum. Risk çok büyük ve en ufak bir yanlış hareket kesinlikle intihar demektir.
Üstelik buradaki su havzaları diğerlerine göre iyi korunuyor diye ekledi başka bir Alman. Ama Paris bizimle işbirliğine hazır.
O zaman işi kara araçları ile halletmeyi ele alalım mı yeniden diye sordu yaşlı bir Britanyalı.
Bu olacak iş değil dedi pilot. Bunu uygulayabilmemiz için çok sayıda büyük araç gerekir. Ve bu şekilde dökülen zehirin yayılması ana savaklara ulaşması haftalar alır.
Öyleyse ne yapacağız?
Çok açık sanırım dedi grubun en arkasında duran genç bir neonazi. Şimdi öne doğru yürüyor, uçağın ozaklit planlarını elinin tersiyle kibirli kibirli süpürüyordu. En azından Hausruck'taki eğitimimiz sırasında gözlerini açık tutanları için.
Bu gereksiz bir çıkıştı diye itiraz etti İngiliz kadın. Gözlerim çok iyidir, teşekkür ederim.
Öyleyse ne düşünüyorsunuz? O haritaya bakınca hepimizin aklına ne geliyor? Sık sık dalan, süzülerek dolaşan nasıl bir araç?
Bir planör diye karşılık verdi ikinci arman. Oldukça küçük bir planör.
Aklında neler var Mein Jungermann diye sordu pilot. 50 veya 100 planörden kurulu bir filoyla mı halledelim istiyorsun bu işi? Sonra da hepsi gökyüzünde birbirine girsin, göllere zehir atacağım derken.
Hayır, hayır Herr Flugzeugführer, bunların yerine elimizde olan mevcut hava gücünü kullanalım derim ben. İki tane dev askeri nakliye planörü, her biri şu hurdadan iki veya üç kat fazlasını taşıma kapasitesinde.
Neden bahsediyorsun, nerede bu hava taşıtları?
Konstanz'da bir hangarda kalın örtüler altında, bu türden 20 kadar planör var, savaştan beri oradalar.
''Savaştan beri mi?'' diye bağırdı şaşalamış Alman pilot. ''Seni gerçekten anlamıyorum Jungermann.''
''Öyleyse 3. Reich'ın yıkılışı üzerine yaptığınız çalışmalar sizi yanıltmış efendim. Savaşın son yıllarında biz Almanlar, planör aygıtlarında uzman olan biz Almanlar, masif dev Messerschmitt Mi-323'ü geliştirdik. Bu da Mi-321'in geliştirilmiş haliydi ki bu iki araç da havadaki en büyük nakliye planörleriydi.'' İlk başta Rus cephesine destek olmak için kullanılmak amacıyla yapılmışlardı. Daha sonra da İngiltere'nin istilasında kullanılacaklardı. Yapımında radara yakalanmayan tahta ve kumaş kullanılmıştı.
Hala oradalar mı diye sordu yaşlı Britanyalı.
Sizin İngiliz kraliyet gemileri ve Amerikan destroyerleri nasıl depolandılarsa onlar da depolandılar. Birkaç havacıya onları kontrol ettirdim. Biraz elden geçirilirlerse işletilebilirler.
Onları uçar hale nasıl getirmeyi düşünüyorsunuz diye sordu ikinci arman.
İki uçak gemisi jeti kanatları altına itici patlar roketler konmuş olarak onları kısa mesafeli alanlardan kaldırabilirler. Luftwaffe bunun yapılabileceğini kanıtladı. Onlar bunu yaptılar.
Kısa bir sessizlik oldu. Yaşlı Britanyalı sessizliği bozdu. Genç adam haklı dedi. Normandiya'nın istilası sırasında bu planörlerin taşıdığı jipler, küçük tanklar ve personel cephe gerisine indirilmiş ve düşmanın epey zayiat vermesine neden olmuştu. Güzel gösteri aslanım, gerçekten güzel bir gösteri.
Kabul ediyorum dedi Alman pilot düşünceli düşünceli gözlerini kısarak bakarken. Sözlerimi geri alıyorum delikanlı.
Ayrıca efendim diye devam etti gençliğe o taşıyıcı jetler iki planörü de göllere mesela 3000 metrede bırakabilir. Sonra da radar operatörleri daha farkına bile varmadan hızla yükselebilirler.
Peki ya planörler diye sordu kuşkuyla bir İngiliz neosu. Görev dönüşü olmayan bir görev değilse bu planörlerin bir yerlere konmaları gerekir ya da bir yerlere çarpacaklar demektir.
Bunu yanıtlayayım dedi pilot. Su rezervlerinin yakınlarındaki açık alanlar iniş bölgeleri olarak tasarlanmalı ve planörler yere konduktan sonra imha edilmelidirler. O sırada pilotlar da önceden orada bekletilen araçlara binip kaçabilirler.
Yavol! İkinci Alman projektörün ışık seli altında elini kaldırdı.
Bu strateji pek çok şeyi değiştirebilir dedi sakin ve otoriter bir sesle. Hava taşıt mühendislerimizle bu düzenlemeler konusunda görüşürüz. Londra'ya dönüp Bonn'u aramalıyım. İsminiz neydi delikanlı?
Von Löwenstein efendim. 3. Maximilian von Löwenstein.
Sen baban ve babaannen dedenin aile şerefine sürdüğü ihanet lekesini sildiniz. Başın dik olabilir artık oğlum.
Tüm hayatım boyunca kendimi bu günler için yetiştirdim efendim.
Aferin, kendini çok iyi yetiştirmişsin. Mon Dieu!'' diye bağırdı Claude Moore, Latham'ı kucaklarken. Sen nehrine bakan taş bir duvarın yanında duruyorlardı. Sarı peruklu Karin de Vries ise birkaç metre sol taraflarındaydı. ''Sen hayattasın ya, en önemlisi bu. Ama şu deli Witkowski sana neler yapmış böyle?''
''Aslında korkarım bu benim fikrimdi Monsieur'' dedi Karin iki erkeğe yaklaşırken.
''Siz de şu Bayan de Vries olmalısınız madame'' dedi Moro güneş siperlikli kasketini başından çıkarırken.
''Evet efendim benim.''
''Gördüğüm fotoğraflar pek size benzemiyor ama eğer bu sarı saçlı yaratık Drew Latham ise sanırım her şey mümkün olabilir.''
''Saç kendi saçım değil peruk Monsieur Moro.''
''Setan hemen.'' ''Kesinlikle ama yine de madam o peruğun böyle güzel bir yüzle uyumlu olmadığını itiraf etmeliyim. Biraz nasıl diyeyim, sanki biraz eğreti durmuş.''
''Ben de ikinci şube müdürü için neden Paris'in en çekici erkeklerinden biri dendiğini şimdi daha iyi anladım.''
''Güzel bir değerlendirme ama lütfen bunu karıma söylemeyin.''
''Kimse için bir sakınca yoksa ya bir şey söyleyebilir miyim?'' diye söze karıştı Drew.
''İkinci şube müdürünün gördüğüne en çok memnun olduğu kişi benim.''
''Gerçekten de sensin dostum ama ağabeyini kaybetmenin acısını yaşıyorum.''
''Ben de öyle. O zaman haydi burada bulunuş amacımıza devam edelim. Başka şeylerle beraber. Onu öldüren orospu çocuklarını istiyorum.''
''Başka şeylerle beraber hepimiz bunu istiyoruz. Cadde üzerinde bir kafe var. Genelde kalabalık olur ve kimse bizi fark etmez. Sahibini tanıyorum. Oraya gidip girişten uzak bir yere oturalım mı? Aslında bir yer ayarladım bile.''
''Mükemmel bir fikir Monsieur Moro'' dedi Karin Latham'ın koluna girerek.
''Lütfen madame'' diye devam etti ikinci şube müdürü yürümeye başladıkları zaman kasketini giyerek. ''Benim adım Claude ve sanırım bu işin sonuna kadar birlikte olacağız. Eğer bir son olacaksa bundan dolayı şu Monsieur'e hiç gerek yok. Ama bunu kıymetli eşime söylemek zorunda değilsiniz.''
''Kendisiyle tanışmak isterdim.''
''Bu sarı peruklu olmaz hayatım.''
Cadde kenarındaki kafenin sahibi bir dizi çiçek saksısının arkasından sessizce Moro'yu selamlayıp üçünü girişten en uzaktaki masaya kadar götürdü. Kafeyi çepeçevre saran omuz hizasındaki çiçeklere bitişik bir masaydı, gölgede kalıyordu. Kareli bir masa örtüsünün ortasında titreşen bir mum vardı.
''Albay Witkowski'nin bizimle olabileceğini düşünmüştüm.'' dedi de Vries.
''Ben de.'' diye katıldı Latham. ''Hayret nasıl gelmedi?''
Sorenson onun uzmanlığına ihtiyacımız olduğunu açıkça belirtti.
''Bu onun kendi kararı'' diye açıkladı Moro. ''İri yarı etkileyici bir adam. Paris'te birçok kişi onu cüssesinden tanır.''
''Peki o zaman niye başka bir yerde buluşmadık?'' diye sordu Drew. ''Mesela bir otel odasında.''
''Yine albayımızın fikri. Bakın uzantısı burada. Kaldırıma park etmiş şu araba herhangi bir işaret taşımıyor. Ama aslında elçiliğe ait.'' Şoför direksiyonunda beklerken sivil giyinmiş iki denizci de bahçe duvarımızın arkasında volta atacak.
''Öyleyse şu anda bir test yapıyor.'' dedi de Vries soru sormaktan çok bir durum saptaması yaparak.
''Tamamen haklısınız. İşte bu nedenle de müşterek dostumuz Drew hala albay rolünde. Witkowski hiç sızma olmadığından emin olmak istiyor. Ama böyle bir durum söz konusuysa bu arada bir aslını görevlendirip kaynağını da öğrenmek istiyor.''
''Tam Stanley'e göre'' diye katıldı Latham. ''Hayatımla oynamaya bayılır.''
''Tamamen emniyettesiniz.'' dedi ikinci şube müdürü. ''Saldırgan denizcilerimize güvenim sonsuz.''
''Karin'' diye ekledi bandajlı elini göre. ''Edin, albay bana yaralandığını söylemişti. Çok üzüldüm.'' ''İyileşiyor, teşekkür ederim. Daha sonra küçük bir protez güzelliğimi tamamlayacak. Yarın doktoruma gideceğim. Ondan sonra da modaya uygun bir eldiven giyerim herhalde.''
''İkinci şubenin makam arabaları emrinize amade eder.'' ''Stoş ayarlamaları yaptı bile'' dedi Drew. ''Bunda ısrar ettim çünkü her şeyin elçilik kayıtlarına geçmesini istiyorum. Eğer tıbbi masrafları için tek bir kuruş bile öderse lanet olsun.''
''Sevgilim bu hiç fark etmez.''
''Ama benim için eder.'' ''Ah Monchu demek bu işler böyle. İkiniz için de çok çok mutluyum.''
''Birden oluverdi işte Monsieur Juregret.''
''Yok canım hiç gerek yok. Mesleğimin aksine ben de bir romantik au coeur'üm. Albay Witkowski de ikiniz arasındaki muhtemel bir bağdan söz etmişti. Böylesi durumlarda yalnız kalmamak çok daha iyidir. Stres altındayken yalnızlık korkunç bir tahrip unsurudur.''
''Çok doğru söylüyorsunuz Monsieur. Mon ami Claude.''
''Merci.'' Bir tek soru diye kesti Latham. Stanley'in neden burada olmadığını anlayabiliyorum ama ya siz? Siz de Paris'te oldukça iyi tanınmıyor musunuz?
Çok zor diye yanıtladı Moro. Fotoğrafım gazetelerde veya televizyonlarda asla çıkmadı. Bu ikinci şubenin politikasıdır. Büromda bile kapıda La Directeur yazmaz. Düşmanlarımızın ellerinde benim hiç resmim yok demiyorum tabii, herhalde vardır. Ama ben dikkati çekecek bir tip değilim. Ne uzun boyluyum ne pahalı giyinirim. Gerçekten de oldukça sıradan biriyim. Siz Amerikalıların dediği gibi bir kalabalıkta tepem görünmez ve başıma geçirecek bir sürü şapkam vardır. Kafamdaki şu aptal kaskete bakın. Tek ihtiyacım olan şey onlar.
Etrafta düşmanlarımızın kol gezdiği durumlar hariç ama, dedi Drew.
Bu da hepimizin girdiği bir risk, öyle değil mi dostum? Şimdi konuya gelelim. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz gibi Büyükelçi Cortland yarın sabah Washington'a giden Concorde'da olacak.
Sorensen onu 36 saatliğine geri alacağını söylüyordu diye sözünü kesti Drew. Gerekçesi de Dışişleri Bakanlığı'nın bazı düzenlemeleriymiş ama bakanlığın bundan haberi yokmuş.
Tamamen öyle. Bu arada Bayan Cortland'ı göz hapsine aldık. İnanın bu gerçek bir göz hapsi olacak. Elçiliğin dışında yaptığı her hareket gözlenecek. Elçiliğin içinde bile. Aradığı her numara anında büroma bildirilecek. Albayın izniyle.
Konuşmalarını dinleyemezsiniz değil mi diye sözünü kesti Latham.
Risk çok büyük. Telefonları yeniden programlamak için de zaman yok. Hiç kuşkusuz böyle taktiklerden haberdardır ve kendisine göre test etme yolları vardır. Eğer bir girişimi fark ederse o zaman gözlendiğinin de farkına varır.
Aynı yöntemleri kullanarak telefonlarımın dinlendiğini saptamıştı, hatırlasana Drew.
Sıra dışı yerlerde verilen randevularla telefonun dinlendiği hemen anlaşılır.
Latın başını salladı. Pekala, artık gözünüz üstünde. Farz edelim hiçbir şey olmadı.
O zaman hiçbir şey olmaz, dedim onu. Ama doğrusu böyle bir şeyi çok tuhaf karşılarım. Unutmayın, çekici dış görüntünün altında bir dava insanı yatıyor. Fanatik bir davanın eğitilmiş bir gönüllüsü. Arzuyla yanıp tutuştuğu kutsal Reich'ına bir saatlik bir mesafede Paris'te oturuyor. Hayatını adadığı bir davada yüksek mevkilere gelmiş, artık egosunu tatmin edecek bir şeyler yapmak isteyecektir. Alkış istiyor desek daha iyi olur. Çünkü Sonnenkindlerin olağanüstü bir egoları olmalı. Bu onu yoldan çıkaracaktır. Bana göre Büyükelçi burada yokken bir harekette bulunacak ve biz de daha fazlasını öğrenebileceğiz.
Umarım haklısınızdır. Bir tepsinin üzerinde bardaklarla iki şişe şarap taşıyan bir garson masaya yaklaşırken Latham kaşlarını çarptı. Buranın sahibi tatmam için bana hep en iyi şarabımı getirir diye hafifçe fısıldadı ikinci şube müdürü. Garson şişelerin mantarlarını açarken, eğer başka bir şarabı tercih ederseniz lütfen söyleyin.
Yo, hayır, bu güzel.
Drew Karin'e baktı, ikisi de başlarını salladılar.
''Bir şey sorabilir miyim?'' dedi De Vries garson gittikten sonra. ''Şayet Drew haklı çıkar da hiçbir şey olmazsa, Jane'ni harekete geçmesi için zorlamamız mümkün olacak mı?''
''Hangi açıdan?'' diye sordu Fransız. ''A water sante'' diye ekledi hafif bir sesle bardağını kaldırırken. ''Hepimizin şerefine.''
''Nasıl sevgili Karin?''
''Emin değilim. Antinaryuslar belki de, onları tanıyorum, onlar da beni tanıyorlar. Hatta daha da fazlası kocama büyük saygı duyarlardı.''
Devam et, dedi Latham, gözleri onun üzerine dikilmiş bir halde, ama sonra en sonun onlara tam olarak temiz raporu vermediğini de unutma.
Bu çok saçma.
Olabilir ama bizim ihtiyar Wesley'de çok az kişinin doğuştan sahip olduğu içgüdüler vardır. Claude ve muhtemelen Witkowski'nin dışında.
Benim söz konusu olduğum konularda gerçekten çok cömert davranıyorsun ama dostum, Sorenson'a kefil olabilirim.
Parlak sözü onun yeteneklerinin sadece bir kısmını tanımlayabilir.
Aynısını senin için söylüyor. Ayrıca İstanbul'dayken hayatını kurtardığını da söylemişti bana.
O sırada kendi hayatımı da kurtarıyordum. Bunu da unutmamak gerekir. Ama şu Antinaryuslara dönelim Karin. Büyükelçinin karısını harekete geçmeye nasıl zorlayacaklar?
Yine pek emin değilim ama Neolar hakkında çok fazla bilgileri var. Bir sürü ismi, şifreyi ve birbirleriyle temas yollarını ortaya çıkardılar. Dosyalarında kimselerle paylaşmayacakları binlerce sır var. Ancak bu durum bir istisna olabilir.
Neden diye sordu Drew. Ona katılmalıyım diye ekledi Moro. Antinaryuslar hakkında öğrendiklerimizden gerçekten de hiçbir şeylerini paylaşmadıklarını biliyoruz. Onlar tümüyle kendi başlarına buyruk, bağımsız bir istihbarat teşkilatı. Kendilerinden başka kimseye karşı sorumlulukları yok. Neden şimdi kuralları da değiştirip dışarıdan gelenlerin dosyalarını açsınlar ki?
Yok, dosyaların değil, sadece bazı bilgileri. Mesela eğer varsa Zonnenkintlerin tanıdığı bir acil kodla onlarla temas kurma yöntemlerini.
Bizi duymuyorsunuz hanımefendi, dedi Latamen'e doğru eğilip elini Karin'in bandajlı elinin üzerine yumuşakça koyarak. Bunu neden yapsınlar ki?
Çünkü bizde Antinaryusların bilmediği bir şey var. Elimizde en hakikisinden biri Zonnenkint var. Hem de tam burada, Paris'te. Onlarla bu görüşmeyi bizzat ben yapacağım.
Vay canına, diye fısıldadı Drew sandalyesine geri yaslanarak. Bu iyi bir yem.
Olmayacak iş değil, dedi ikinci şube müdürü De Vries'i süzerek.
Ama hiçbir kanıt istemeyecekler mi?
Evet, isteyecekler ama sanırım bunu sağlayabilirsiniz.
Ne bakımdan?
Bağışla beni hayatım, dedi Karin Latham'a bakarak. Ama Antinaryuslar CIA'ya nazaran kendilerini ikinci şubeyle daha rahat hissediyorlar. Bu Avrupalı bir büro ve bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor.
Moro'ya döndü.
Senin başlıklı kağıdınla bir yazı istiyorum. Üzerinde tarih, saat ve güvenlik teşkilatınca verilmiş gizlilik kaydı bulunacak. Sen onaylamadıkça ismini verme yetkimin olmadığı yüksek rütbeli bir Zonnenkind ile ilgili olarak her türlü araştırmayı yürütmeye yetkili olduğun belirtilecek. Bu benim için yeterli. İşbirliği yapmak istiyorlarsa seni şifreleyici olan özel hattan arayacağım.
Şu anda aklıma bir pürüz gelmiyor, dedi Moro hayran hayran.
Benim geliyor, diye karşı geldi Drew.
Farz edelim ki Sorenson haklıydı. Farz edelim ki bir iki neo Antinaryuslara sızdı.
Karin anında ölür ve ben buna asla izin veremem.
Drew, lütfen, dedi De Vries. Buluştuğumuz üç Antinaryus'u Paris'e geldiğimden beri tanıyorum. İkisi zaten Freddy'nin bağlantılarıydı.
Ya üçüncü?
Tanrı aşkına hayatım, o bir rahip.
Ansızın çiçek saksılarının üzerinde durdu. Alçak duvarın gerisinde bir yerlerde kaldırımdan bağırışlar geldi. Kafenin sahibi masaya koşturdu ve heyecanlı bir ifadeyle Moro'yla konuştu.
Bir sorun var, dedi. Gitmeniz gerek. Çabuk kalkıp beni takip edin.
Üçü birden kalktılar ve adamın arkasından yürüdüler. 3-5 metre gitmiş gitmemişlerdi ki adam gizli bir düğmeye bastı ve son çiçek kutusu açıldı.
Haydi, diye bağırdı caddeye.
''Şarap mükemmeldi'' dedi ikinci şube müdürü Latham'la beraber Karin'i kollarından tutup geçitten koştururlarken. Birden üçü de döndü, kafenin önünde panik halindeki çığlık çığlığa kalabalık dikkatlerini çekti. O anda ne olduğunu anladılar, Karin'in soluğu kesildi. Moro acı ile gözlerini hafifçe yumdu ve Latham hiddet içinde bir küfür savurdu. Sokak lambasının ışığı elçilik arabasının ön camından içeri sızıyor, direksiyonun arkasındaki şoförü aydınlatıyordu. Oturduğu yerde geriye doğru kaykılmıştı. Alnından yüzüne bir kan seli akıyordu.
31. ayrımın sonu. Sayfa 378.